Ayrım 28, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 353. 83. kısım, Koptyaki Ormanı, Yekaterinburg, 04.30. Üstü açık Opel orman yolunda sarsılarak ilerledi. Sibirya gecesinde gök koyu bir maviye bürünmüştü. Parlak yıldızlar nereliyle ışık neredeyse gündüz gibi soluktu. Kazan havada asılı çam özü kokusundan kaşınan burnunu mendiliyle sildi. ''Burası tam olarak neresi?'' Komendant hemen yanında arka koltukta oturuyordu. Dört kardeş adı verilen kullanılmayan bir maden, ormanın bu bölümünde sayısız maden kuyusu var. Opel çamurlu bir patikaya saptı, sürücü aracı nihayet durdurunca komendant arabadan indi ve ormanın derinliklerine daldı. Sürücüyle bir muhafız ellerinde gaz lambalarıyla önlerine düşünce kazanda Yurovski'yi izlemeye koyuldu. ''Burayı seçmende özel bir neden var mı?'' Adam çalı çırpıyı ayaklarının altında ezerek yürümeyi sürdürdü. ''Her yerden uzak, bizi kimse rahatsız etmez. Cesetleri maden kuyularından birine attıktan sonra bulmak kolay olmaz.'' ''Ya infazlar?'' ''11 kişilik bir manga seçeceğim. Her tutuklu için bir kişi. Bütün aile, aşçı ve iki hizmetkar, bir de Doktor Botkin. İşlerini İpatyev evinde bitireceğiz. Sonra da cesetleri kamyonla buraya taşırız.'' ''Yani çocukları da öyle mi?'' Adam başını evet der gibi salladı. ''Mutfaktaki çırak hariç hepsi. O daha çocuk ve hayatının bağışlanmasına ve kent dışına gönderilmesine karar verildi. Ürkütücü bir iş ama karmakarışık bir katliama dönüşmesini, kızların ırzına geçilmesini istemiyorum. Muhafızlardan bazılarının niyetli olabilecekleri gibi fısıltılar işittim.'' Kazan eğleniyor gibiydi. ''Bu aşamadan sonra gerçekten ne fark eder ki?'' ''Emre itaatsizlikle suçlanmak istemem.'' ''Nerede yapılacak?'' ''Kızı sorguladığın odayı kullanacağız. Küçük ama bir tarafındaki duvar yekpare kayaya dayanıyor. Yamacın bir parçası. Kireçle bananalanmış. Onun için silah sesi de boğulur. Ayrıca seken mermileri de yumuşatır. Silah sesini bastırması için motoru çalışır durumda bir kamyon da bulunduracağım.'' Kazan humurdandı. ''Anlaşılan her şeyi düşünmüşsün.'' Ormanın içinde bir açıklığa vardılar. Komendant elindeki lambayı kaldırdı. Birkaç metre ötede açıklığın tam ortasında kenarları ahşap kalaslarla desteklenmiş, terk edilmiş bir maden ağzı görülüyordu. ''O kan içici soyluları buraya gömeceğiz.'' Kazan maden kuyusuna turbalı kahverengi bir suyla kaplı zemine baktı. ''Komendant, üzerlerini soyduktan sonra onları yakacağız. Giysilerine gizledikleri değerli şeyleri de alacağız. Yanma işlemini hızlandırmak için bol miktarda benzin, sülfürik asit ve odun istifledik. Geride hiçbir şey bırakmamak istiyoruz.''
''Peki bitince?''
''Külleri kürekle maden kuyusuna atacağız.'' Kazan bulundukları yeri izleyerek yavaşça bir daire çizdi. Çam kokusu hala geçmediğinden mendiliyle burnunu sıvazladı.
''Ne zaman?''
''Bu gece, gece yarısından sonra.'' 84. kısım. Boyle bir koltuğa çöktü, yüzü ciddiydi.
''Pek iyi görünmüyor, öyle değil mi?''
Raibe Agnes çalışma odasını arşınlamayı sürdürüyordu. Buruşuk cenaze levazımatçısı kıyafetiyle Markov asabice parmaklarını çıtlatıyordu. ''Endişeyle rahibeye de böyle söylemiştim zaten.'' dedi. ''Bana kalsa çoktan bu kentten kıçımı kurtarmıştım. Kızılların gelip kapıyı çalması sadece an meselesi. O zaman da cinayetlerin hesabını vereceğiz.'' Rahibe volta atmayı kesip Boyle'a döndü. ''Gerçekten de göründüğü kadar umutsuz durumda mıyız?''
''Umutsuz mu? Bana tam bir kargaşa gibi görünüyor.''
''Sizi günler önce bekliyorduk.'' Boyle asabi enerjiyle dolu ayaklandı. ''Bütün trenler gecikmeliydi. Ukrayna üzerinden gelmek zorunda kalmak yolu daha da uzattı.'' ''Senin için bir şey getireyim mi? Yiyecek, serinletecek bir şeyler.'' Boyle köşedeki semaveri gösterdi. ''Çaya hayır diyemem. Sıcak bir banyoda çok makbule geçer.'' Rahibe Agnes semaverden bir fincana dümanı tüten çay doldururken Boyle eliyle yüzünü sıvazlayıp Markov'a döndü. ''Neden? O kahrolası salak neden tünelin sonuna kadar gidip hepimizin hayatını tehlikeye atar ki?'' Markov başını salladı. ''Bu soruya sadece o kahrolasıcı salak cevap verebilir.'' Rahibe araya girdi. ''Prenses Anastasia'dan haber almaya çok meraklı görünüyordu.''
''Neden özellikle Anastasia?''
''Kim bilir,
Ama kazanın hangi doktoru getirttiğini buldum. Tanırım onu. Bizim hastane içinde çalışmıştı. Ve evine haber gönderdim. Karısı kocasının hala otelde olduğunu söylemiş.
Marco, beklediğimiz öteki çift nerede? Onlardan bir haber var mı?
Boyle, keşke biliyor olsaydım dedi. Şimdilik başlıca endişemiz Çeka'nın adamımızı konuşturması. Hiçbirimiz emniyette olamayabiliriz.
Rahibe, o yüzden manastırda kalmamanız daha iyi olur demiştim ya dedi.
Aklınızdan başka neresi geçiyor?
Markov'un buradan 2 kilometre kadar ötede bir yeri var. Şimdilik ikiniz de orada kalabilirsiniz. Ama ikinizin de başka bir yere taşınması gerekebilir. Gidip arabanı getir.
Markov kasketine dokundu. Baş üstüne hemşire deyip odadan çıktı.
Kadın Boyle'a döndü. Senin için koyu renkli bir takım bulurum. Markov da hazır inmişken bodrumdan birkaç ceset daha çıkarabilir. En azından durdurulursanız haklı işinizi yapıyor görünürsünüz.
Ceset mi dediniz?
Hastane ceset dolu. Korkarım kızıllar bugünlerde çevrelerinde kim varsa öldürüyor. Şimdi şu elbiselere bir bakayım.
Boyle girdiğinde şapel son derece sessizdi. Yaldızlı bakire ve çocuk ikonası mumların üzerinde süzülürken harikulade Bizans yüzleri ebedi sükunet içinde gibiydi. Giriş kapısından geçerken adımları sütunlar arasındaki taşlarda yankılandı. Tebeşirle çizdiği svastikayı ceketinin koluyla sildi. Sunağa doğru dönerken yüreğinde bir ağırlık, neredeyse ezecek gibi bir umutsuzluk hissetti ve yıllardan beri yapmadığı bir şey yaptı. Sıralardan birinde diz çöktü, ellerini kavuşturdu, başını eğdi. Dua etmedi, dua yerine içindeki umutsuzluğu çevresindeki huzura dağıtıp kurtulmaya çalıştı. Orada diz çökmüş, düşüncelere dalmışken ayak sesleri işitti. Başını kaldırınca rahibe Agnes'in yaklaştığını gördü. Rahibelerden biri sana giysi arıyor, fazla uzun sürmez. Duanı mı böldüm? Boyle kilometrelerce ötedeymiş gibiydi. Sanki transtan kurtulmak istiyormuş gibi başını salladı. Bazen kendi kendini dinlemenin de dua olduğunu duymuştum. Eğer doğruysa o zaman benim duam kabul olundu demektir.
Anlamadım.
Aklıma bir fikir geldi. Tehlikeli ve umutsuz ama başarırsak konuşmadan önce adamımızı kurtarabiliriz.
Seni dinliyorum.
Marco ve ben sahte belgelerle otele girer ve tutuklunun bize bırakılmasını isteriz.
Rahibinin dehşete düştüğünü görünce pek etkilenmediniz dedi.
Otel Çeka kaynıyor. Orası onların merkezi. Üstelik en değerli esirlerini alıp gitmek imkansız olmalı. Kim bilir ne haldedir.
Boyle cebinden 45'lik koltuğunu çıkardı, şarjörünü çekerek tümüyle dolu olup olmadığına baktı, şarjörü yerine itti.
O zaman dudaklarının mühürlü kalmasını istiyorsak tek bir çaremiz kaldı demektir.
Neymiş o çare?
Onu öldürmek.
85. Kısım. Maersk Lydia'yı kolundan tutmuş avluda sürükleyerek götürmeye çalışıyordu. Garajın arka tarafındaki pis kulübeler ağılı ve süt sağımı sundurmalarıyla bir zamanlar eksiksiz bir çiftliğe aitmiş gibiydi.
Maersk gülerek şimdi biraz eğlenme zamanı dedi. Arkadaşın Andreev'in borcunu ödemeden kurtulacağını sanma sakın. Yakov ona sahip olabilir ama önce ben kiloluk et hakkımı alacağım.
Hemen arkalarından iki silahlı adam geliyordu. Lydia debelenerek kurtulmaya çalıştıysa da Maersk sırıtarak kolunu büktü.
İtiraf edeyim ki sende kıvılcım var. Böylece bütün macera çok daha ilginç olacak.
Parmaklarını eteğinin kenarına dolayınca Lydia elinden uzak durmaya çabaladı.
Hayvan herif.
Maersk güldü, eliyle saçlarını vahşice kavradı.
Bu işi kolay yoldan da yapabiliriz, zor yoldan da. Hangisini seçersen seç, bana istediğimi vereceksin.
Lydia direnmeyi sürdürünce Maersk de parmaklarını sıktı. Genç kadın bir çığlık attı. Karşısındakinin acı çekmesinden zevk alıyor gibiydi.
Ben hevesimi aldıktan sonra adamlar da eğlenmek isteyecektir. Onun için umarım gücün yerindedir kadın.
Ahırlardan birinin kapısını açtı. Bir tarafta park etmiş Fiat kamyonetin kasasına zırhlı bir plakanın arkasında bir Maxim makineli tüfek yerleştirilmişti. Ahırdan inek gübresi kokusu yayılıyor, her iki taraftaki asma katlara çıkan merdivenler, her yerde istiflenmiş saman balyaları görünüyordu. Saman balyalarından birinin üzerinde leş gibi bir çift çizmeyle kirli görünen giysiler vardı.
Maersk benim fakirhane deyip serbest eliyle kemerini çözmeye girişti. Çok keyif alacağım.
Lydia elini kurtardı ve ahırın karşı tarafına, Fiat kamyonetin arkasına koştu. Muhafızlardan biri tüfeğini doğrulturken Mersk adamı itti.
''Bana bırak, dışarı, ikiniz de dışarı. Sıranız gelince çağırırım sizi.''
Adamlar çıkarken Mersk umutsuzca merdivenlerden birine tırmanmaya çabalayan Lydia'yı gülerek izliyordu. Genç kadın merdiveni yarılamışken yaklaştı, merdiveni tutup ters tarafa yatırdı. Lydia merdiveni bıraktı, saman yığınına düşerken inledi. Mersk saçını avuçladı. Lydia tekmeler savuruyordu.
''Bırak beni!''
''Ne zaman durman gerektiğini bilmiyorsun değil mi?''
Kızı ayağa kaldırıp kendine çekti.
''Devam ettirirsen canın fena yanabilir.''
Soluğu leş gibi içki kokarken elini yine Lydia'nın eteğine attı. Genç kız bu sefer eğilip adamın bileğini ısırdı. Mersk acıyla bağırdı. Parmaklarını gevşetti ama öteki eliyle Lydia'yı dönerken kavrayıp eteğini yırttı. İç çamaşırları ve çıplak bacakları ortaya çıktı. Lydia öteki merdivene doğru koştu. Mersk öfkeli bir çığlık atıp peşine düştü. Lokomotif tüm gücüyle gecenin karanlığında ilerlerken vagonlar arasından yürümeye çalışan Yakov da sarsıntıdan etkilenmemeye çalışıyordu. Nina'nın kompartımanına varınca Zoba'yı dışarıda sigara içer buldu.
''Nasıl?''
''Uyuyor, çocuk da uyuyor.''
İzmaritini çizmesiyle fırlattı. Yakov kompartımanın jaluzileri çekik düz camından içeriye baktı. Nina ve oğlu alt ranzada uyuyordu. Genç kadın ellerinden birini başının altına yastık etmiş, diğerini koruma güdüsüyle oğluna dolamıştı.
''Soba iyi gidiyoruz.'' dedi. ''Yakında varacağız. O heriflere güvenmek doğru mu sence Leonid?''
''Tuzak olup olmadığını anlamak için önce atlarla köyü keşfe gideceğiz. Söyle atları hazırlasınlar.''
''Nasıl halletmeyi düşünüyorsun?''
Yakov cebinden bir Trans-Sibirya demir yolu haritası çıkarıp vagon koridorundaki titrek ışığa tuttu.
''Köyün girişine 1 kilometre kala burada duracağız. 12 kişi alıp köye atlı girersin. İlerlemeden önce senden güvenlidir işareti bekleyeceğim.''
''İşaret nasıl olacak?''
Yakov Zoba'ya içinde bir İngiliz Veray işaret tabancası ve işaret fişekleri bulunan yeşil renkli bez bir kese uzattı.
''Siperlerdeki gibi. Yeşil fişek olabildiğince hızlı gelin demek. Kırmızı fişek tehlike işareti, dikkatli ilerleyin anlamına geliyor. İki kırmızı görünce çekileceğiz. Adamları hazırlar.''
''Fidye ne olacak? Elimizde 10.000 ruble yok ki.''
''Yok ama erzakımız var. O heriflerin pazarlığı hazır olmalarına güveniyorum.''
Zoba gitmeye davrandı. Yakov kolunu tuttu, gözlerinin içine baktı.
''Yuri benim. Adamlarına bunu iyice anlat.''
86. Kısım. Yuri'yi çiftliğin avlusundan geçirip süt sağma bölmeleriyle dolu ahşap kulübelere doğru iterek götürdüler. Her yer gübre kokuyordu. Muhafızlar onu bölmelerden birine soktu, yarı yükseklikteki kapıyı sürgüleyerek kapattılar. İçlerinden biri semaverin altındaki korları canlandırırken güldü. Semaver dinlenme köşesindeki teneke varilin üzerine yerleştirilmiş, dağınık samanların üzerine birkaç kalın battaniye atılmıştı.
''Senin yerinde olsam dualarımı etmeye başlardım.
Igor Mersin'e ilgilenmeye başlayınca bu ahırda kaçacak delik arayacaksın.''
İkinci nöbetçi üç ayaklı bir tabure çekti. Otururken elindeki tüfeği Yuri'nin yarım kapılı bölmesine çevirdi. Cebinden bir vodka şişesi çıkardı. Kocaman bir yudum içtikten sonra kolunun yeniğiyle ağzını sildi.
''Subaymışsın öyle diyorlar.''
Yuri başını salladı.
''Bir yudum versen yoldaş, çekeceğim acıyı uyuştururdu.''
Adam şişeyi yere bıraktı, bir çinko kovanın yanına gitti. Tahta kepçeye doldurduğu suyu Yuri'nin yüzüne fırlattı, sırılsıklam ıslattı.
''Benden alacağın tek içki bu, çar subayı pislik.''
Burnundan soluyarak kepçeyi yine kovanın içine attı. Yuri yüzündeki suları siliyordu. Bir saniye sonra bir kadın çığlığı duyulunca içinde kabaran öfkeyi hissetti. Nöbetçi yeniden taburesine tünedi, tüfeğini kucağına aldı.
''Igor'u tanırım, acele etmeyecektir. Onun için payımızı almamız epeyce sürer. Adam hanımlardan hoşlanıyor. Ne kadar direnirlerse o kadar çok hoşlanıyor üstelik.''
Yuri yüzü hiddetten bembeyaz, bölme kapısını umutsuzca sarsmaya çalıştı. Adam alaycı alaycı sırıttı.
''Senin yerinde olsam kadın arkadaşımı düşünmezdim. Kendi postumun telaşına düşerdim. Igor kadınla işini bitirip seninle ilgilenmeye başlayınca beynine bir kurşun sıkması için dua edeceksin.''
Lydia ahırda Mers yetişene kadar birkaç basamak tırmanmayı başardı. Adam bu kez onu ayak bileğinden yakalayıp samanların üzerine devirdi. Vücudunun iriliğine rağmen çevik bir hareketle genç kadının üzerine avandı. Lydia debelendi ama Ukraynalı çok daha güçlüydü ve dizleriyle kollarına basıp yere mıhlamıştı. Öpmeye çalışınca Lydia bir çığlık attı. Herif çılgın gibi güldü. O sırada Lydia başını birden kaldırıp onu bir daha ısırdı, bu kez yanağını dişleyip kanattı. Yanağından kan fışkırırken Mersk acıyla böğürdü. Sonra bütün kontrolü kaybetti. Kızın yüzüne yumruklarını indirerek bayılana kadar vurmayı sürdürdü. Vahşi bir hayvan gibi kudurarak Lydia'nın elbiselerine el attı. Yuri bulunduğu bölmede Lydia'nın yeni bir çığlığını ardından da Mersk'in böğürmesini işitti. Sonra her şey korkunç bir sessizliğe gömüldü. Yüzüne ölümün soluk rengi yayıldı, elmacık kemiklerini kaplayan derisi gerildi. ''Nöbetçilere sağ çizmemde 300 ruble var.'' dedi. ''O vodkaya karşılık sizin olabilir.'' İki adam bakıştı, yüzlerinde hem hırs hem de kuşku vardı. Semaverin başındaki küçük bir çaydanlığa kaynar su doldurup çay da kattıktan sonra kaşıkla karıştırmaya koyuldu.
''Doğru mu söylüyorsun bakalım? Bizi ne sandın, aptal mı?''
''Doğru söylüyorum. Mersk beni öldüresiye dövecekse sarhoş ya da ayık olmam fark etmeyecek.'' Adam dudaklarını yaladı, sonra çayı yere bırakıp tüfeğini aldı.
''Ötekine onu görebileceğim bir yere çıkar.'' dedi. ''Bir şey yapmaya kalkışırsa vur.''
Adam bölmenin kapısını açtı, tüfeğinin namlusu Yuri'ye dönüktü.
''Dışarı çık ve sağ çizmeni çıkar.''
Yuri bölmeden çıktı, sırtını bölme duvarına dayayıp deri çizmesinin topuğuna basarak çıkardı.
''Çizmeyi buraya at.''
Denileni yaptı. Nöbetçilerden biri çizmenin içini aradı ve dibindeki para destesini buldu. Yüzü para hırsıyla aydınlandı.
''Herif doğru söylemiş.''
Yuri iki yumruğunu gırtlağına indirince soluğu boşaldı, yüzü acıdan çarpılarak yere yığıldı. Parçalanmış soluk borusundan nefes almaya çalışırken gözleri yuvalarından fırladı. İkinci nöbetçi tüfeğini doğrulturken Yuri aradaki mesafeyi kapatmaya başlamıştı bile. Adam o kısacık kararsızlık anında paniğe kapıldı, ateş etmek ve süngü kullanmak arasında kalıverdi. Sonunda süngüsünü salladı. Yuri kenara çekildi ve kaynayan semaveri kulpundan kavradı. Fırlattığı ağır semaver adamın suratında patladı. Yanık korlar ve sıcak su yüzünü yakınca bir çığlık attı. Yuri tüfeğin süngüsüyle ellerini bağlayan ipi kesti, sonra yaklaştı bir eliyle ağzını kapatıp sesini keserken diğeriyle gırtlağına sarılarak doğrudan öldürmeye gitti. Kollarını büktü, herifin boynu çatırdayarak kırıldı. Bırakınca cesedi yere yığıldı. Havayı bir yanık kokusu kapladı. Semaverin kömürleri samanları tutuşturmuş, alevler ahırın zeminini yalamaya başlamıştı. Öteki nöbetçi hala iki büklüm soluk almaya çalışıyordu. Yuri onu aldırmadı. Öldürdüğü adamın tüfeğini, kemerindeki el bombasını aldı ve hızla avluya çıktı. 87. Kısım. Ahıra ulaştığında Lydia samanların üzerinde baygın yatıyor, Mersk de onun üzerine eğilmiş, kudurmuş bir hayvan gibi iç çamaşırlarını pençeliyordu. Yuri fırtına gibi girince başını çevirdi, şaşkınlık içinde baka kaldı.
''Hemen onun yanından ayrıl, yoksa beynini dağıtırım.''
Tüfeği omuzlarken sesi son derece sakindi. Mersk'in gözleri nefretle parladı. Lydia'yı da sürükleyerek ayaklandı, elini kızın gırtlağına dolayarak onu bir kalkan gibi önüne çekti.
''Tüfeği atmazsam boynunu kırarım.''
Yuri tereddüt ederken bir anda Mersk'in boş elinde nagayka beliriverdi. Kırbaç havada bir yılan dili gibi büküldü ve Yuri'nin boynuna dolandı. Mersk kırbaca asılınca dengesini yitirdi, tüfek patladı, yerdeki tozlar saçıldı. Mersk kırbacı çekmeye başlayıp kırbaç gırtlağını sıkınca Yuri soluk almakta zorlanmaya, çabalamaya başladı. Mersk son anda Lydia'yı kenara fırlattı, boşalan eliyle kazak hançerini kavradı.
''Yakov'un salak kardeşinin yaşadıklarını tatmanın zamanı geldi.''
Hançeri kaldırırken yüzü parlıyordu. Uzaktan bir yerden bir klik sesi geldi. Lydia'nın ayağa kalktığını fark etmemiş ama elini cebine soktuğunu hissetmişti. Hızla döndüğü zaman genç kız mavzeri yüzüne doğrultmuş görünce hayatının en büyük hatasını yaptığını anlayıverdi. Lydia sakin sesle,
''İçinde biraz insanlık olsa sana dua edecek kadar zaman verirdim. Ama senin gibi bir hayvan bunu hak etmiyor. Şeytanın yanına gidebilirsin.''
Lydia tetiği çekerken Mersk hızla başını çevirdi. Başı arkaya devrildi ve kurşun kafatasının sağ yanına isabet ederek etrafı ete ve kana buladı. Koca adam geriledi, elindeki kırbaçla hançeri bırakarak sendeledi. Ama aynı anda dengesini yeniden kazandı ve kızgın bir ayı gibi hiç düşünmeden öfkesine kapılarak öldürmek için atıldı. Yuri boynundaki kırbaçtan kurtulmaya çalışır, ciğerlerine hava doldurmaya uğraşırken Mersk Lydia'nın üzerine yürüdü. Mavzeri doğrultmasına fırsat bırakmadan kocaman elleriyle genç kadını yakaladı. Dev Ukraynalı dönerken Yuri aradaki mesafeyi hızla kapattı, kılıç gibi kullandığı hançeri Mersk'in göğsüne sapına kadar sapladı. Adamın göğsündeki hançere diktiği gözleri fal taşı gibi açıldı. Geri geri sendeleyerek ahşap bir dikmeye çarptı. Son soluğu vücudundan ayrılırken kayıp yere yuvarlandı. Yuri Lydia'nın ayağa kalkmasına yardım etti. Mersk'in yerdeki cesedine bakarken son tanığım da gitti dedi. Başka türlüsü olamazdı. Mersk ancak öldürerek durdurabileceğin vahşi hayvanlardandı. Parçalanmış giysilerini gözden geçirdi. Yoksa sakın sana...
Tecavüz mü? Hayır, düşüncesine bile dayanamıyorum.
Yuri samanların üzerindeki gri battaniyelerden birine uzanıp genç kızın omuzlarını örttü. Sana elbise buluncaya kadar bununla idare etmek zorundasın. Dışarıdan gelen gürültüler duydular. Mersk'in adamları silah seslerini işitmiş, ne olduğunu merak etmişlerdi. En az 9 adam daha saydım. Her an öfkeli eşek arıları gibi buraya dalabilirler. Yüzünden ter damlayarak Mersk'in tabancasını ve kütüklüğünü çıkardı. Ahırın uzak duvarının dibinde duran Fiat kamyonete atladı ve Maxim makineli tüfeği inceledi. Bir mermi kayışı takip sürgü kolunu kaldırdı. Çalışıyorsa bu kamyonu kullanabilir misin? Evet. Yere atladı ve Fiat'ın marş manivelasını aldı. Ön tarafa bin. Söylediğimde tahta kapıları zorlayıp geçmeye hazır ol.
İyi ama kapılar kapalı.
Çok uzun süre kapalı kalmayacaklar. Fiat'ın önüne geçti, manivelayı alıp iki tur çevirdi. Motor çalışırken garaja bakan kapılardan biri hızla açılıp Mersk'in geri kalan adamları içeri doluştu. Hep birlikte ateş açınca Yuri de Maxim'in zırhlı plakalarının ardına sığındı. Ardı ardına birkaç kurşun sıktı, makineli kekeleyerek adamları biçti. Ahşap kapılardan kıymıklar kopardı. Askerlerden ikisi kapıların ardına sığınmayı başardı, sonra da biri kamyonete doğru bir el bombası savurdu. Bomba gök gürültüsü gibi patladı. Yuri de cevap olarak cebindeki el bombasını çıkardı, tam kapının önüne attı. El bombası saniyeler sonra patlarken her iki adam da yaralandı. Hala ateş ederek, sendeleyerek ahırdan çıktıklarında Yuri işlerini Maxim'le bitirdi. Lydia'ya bağırdı. ''Şimdi kapılardan geri geri çık, ben dur diyene kadar devam et.'' Genç kadın geri vitese taktı, motorun devrini yükseltti, Fiat hırlamaya başladı. Parçalanmış kapıları dağıtarak önce garajın avlusuna, oradan da ıssız sokağa çıktı ve bir duvara tosladı. Yuri kamyonetin kazasında kalarak durumlarını anlamaya çalıştı. Yangın büyüyor, alevler hemen her yere yayılırken cephane maytap gibi patlıyordu. Duvara çarpan Fiat'ın kasasındaki tahtalar el bombasının etkisiyle için için yanmaya başlayınca kamyonetten atladı. Buradan uzaklaşmanın zamanı geldi. Ön avluya geçtiler, su dolunmasının yanında bıraktıkları sepetli motosikletlerini buldular. Motosikletin selesine oturup kontağa basınca motor bir kez silkelenip durdu. Kontağa bir daha bastığında o silkelenmeyi bile duyamadı. Motordan inip umutsuz bir ifadeyle ''Burada vakit kaybediyoruz'' dedi. ''İşte sorun burada. Muhtemelen seken bir kurşun.'' Motor blokundaki kurşun deliğini gösteriyordu. Dudaklarını büzdü, sokağın ortasına çıktı. Gecenin karanlığında bir at kişnemesi duyuldu. Gözlerini kısarak köyün uzaktaki girişine, tren istasyonuna doğru baktı. ''Giderek kötüleşiyor, gelenleri görüyor musun?'' Lydia Yuri'nin uzattığı parmağının yönüne baktı. 100 metre kadar ötede hayalet gibi yaklaşan atlıları gördü. Yuri'nin yüzü ifadesizdi. Yakov köyü kuşatıyor, geri döndü. Düştükleri yerde kalan adamların cesetlerine doğru yürüdü. Hepsinin cesedi kanlıydı. Bazılarının üniforması diğerlerinden de lekeliydi. Adamlardan birinin tüniğini çıkarmaya koyuldu. Kendi boyuna uygun olabildiğince düzgün bir üniforma düzmeye bak. Kan lekeleri konusunda yapacak bir şey yok. Onun için en iyisini seçmeye çalış. Şu saçını da topla, bir kasketin altına gizle.
Neden?
Yakov'un ordusuna katılmak üzereyiz. 28. ayrımın sonu. Sayfa 366.